Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Bir iftar sevinci programında daha sizlerin huzurlarınızdayız. Düşüncelerimizi, duygularımızı bu iftar sofrası öncesinde sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Her defasında olduğu gibi çok kıymetli bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz, iftar sevinci konuğumuz, muhterem hocamız Profesör Doktor Ersin Nazif Gürdoğan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Abi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Davetimizi kırmadınız. Efendim kabul ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için size yürekten teşekkür ediyoruz.
Eyvallah.
Önce. Neden? Zatınızın bir defa hani Es-Sail-i Aleme Minel Mes'ul demiş Peygamber Efendimiz.
Evet.
Cebrail soruyor ya.
Evet.
Ona şey derken Es-Sail-i Aleme Minel Mes'ul. Bak soran sorulandan daha bilgilidir diyor.
Eyvallah.
Bu cevabı ver. Onun için şimdi burada bizim bu iftar sevinci programında Ramazan evet. ayında yani Ramazan ayının inşa etmek istediği insan tipi
evet.
nasıl olmalı? Daha bu belki özel anlamda ama genel anlamda bir Müslüman insan tipi nasıl olmalı?
Evet.
Bu konuda Ramazan'ın ve orucun efendim insanda meydana getirmek istediği neticeyi dikkat alarak nasıl bir yorumlama yapabiliriz? Sizin çok güzel şeyiniz var. Yani bu israf ekonomisine karşı mutlaka evet. dik durmak gerektiğini anlatan.
Evet.
Efendim ve bugün insanların maalesef tüketim tapınağı dediğimiz bu alışveriş merkezleri veya süpermarketlere girdi mi adam eğer 5 liralık ihtiyacı varsa nasıl 100 lirayla çıkıyor?
Evet.
100 bin lirayla çıkıyor. Bunlara karşı durabilmek için neler yapmak lazım bu konuda? Oruç neyi getirir, neyi götürür?
Evet.
Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Evet, gerçekten sizin de vurguladığınız gibi günümüzün en büyük sorunu bu israf kültürü, kullanat kültürü, tüketim kültürü. Ramazan ayı bütün İslam dünyasına bu konuda güzel bir örnek, bir yaşama tarzı sunuyor. Öğünleri azaltıyor, sofraları herkese açıyor, iftar sofraları, sahur sofraları, paylaşmayı öne çıkarıyor, yardımlaşmayı öne çıkarıyor, dayanışmayı öne çıkarıyor. Bizim kültürümüz paylaşma kültürü, yardımlaşma kültürü, dayanışma kültürü. Bunu en güzel Ramazan aylarında görürüz. Bizler sadece Ramazan ayını değil, bütün ayları paylaşma aylarına, dayanışma aylarına dönüştürmek belki zorundayız.
De, belki de günlerine dönüştürmek zorundayız.
Günlerine dönüştürmemiz
evet,
lazım
yani.
Dediğiniz gibi.
Bizde öyle diyorlar evet. ya, her geceyi Kadir bilin, her geleni
Hızır bilin.
Hızır bilin.
Evet,
öyle
eyvallah.
Yani her anı mukaddes kabul ederek, işte bu paylaşmayı da, sevinci paylaşmayı da, sevinçleri
evet.
paylaşarak büyütmek, sıkıntıları paylaşarak küçültmek ve azaltmak.
Evet.
Önemli bir figür tabii.
Doğru. Yani bunu dediğiniz gibi sadece Ramazan ayına mahsus değil, bütün aylara yaymak, bütün günlere yaymak gerekir. Ramazan ayı, 3 aylar bu konuda güzel bir örnektir. Bizim medeniyetimiz, İslam medeniyeti, israf medeniyeti değil. Açgözlülüğü köpürten Batı medeniyeti, açgözlülüğü büyüten bir medeniyet değil, tokgözlülüğü büyüten bir medeniyet. Batı kültürü sürekli açgözlülüğü büyüten insanları açgözlülükte yarışmaya zorlayan bir medeniyet. Dünyanın kaynakları aslında bütün insanların karınlarını doyurmaya yeter. Ama dünyanın kaynakları Amerikalıların, Avrupalıların gözlerini doyurmaya yetmez. Bunun için Anadolu'da derler ya, gözün karnı yoktur derler.
Ya,
gözün
tabii.
gerçekten karnı yoktur.
Her bir avuç toprak doyurur derler ya.
Evet.
Hani böyle hani mezarlarda kafatası çıkıyor ya.
Evet.
Bunun iki gözünün üstüne toprak dolmuş kafatasında.
Evet.
Hep aklıma o geliyor Efendimizin.
Evet.
İnsanoğlunun gözünü
sadece
bir avuç
toprak.
Toprak doyurur.
Doğru. Yani insanlar öyle programlanıyorlar ki sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi tüketim peşinde koşuyorlar. Gözlerini doyurmak için bütün bir dünyayı ateşe vermekten çekinmiyorlar. Kan dökmekten çekinmiyorlar.
Ya ya.
Gazze'de yaşandığı gibi, Ukrayna'da yaşandığı gibi gerçekten dehşet verici bir savaş yaşanıyor. İşte bu savaşın önüne geçmenin yolu bütün insanları oruca davet etmekten geçer. bütün insanlar oruç tutmasını bilirlerse, en azından öğünlerini 3'ten 2'ye indirebilirlerse, ihtiyaçlarını karşılamaya daha çok önem verirler, isteklerin peşinden koşmazlar. Onun için Sezai Karakoç'un Diriliş Nesli'nin amentüsünde güzel bir formül var önerdiği. Diyor ki bizim insanımız, bizler Müslümanlar üretimde doğru orantılı bir yarışa birbirimizle, tüketimde de ters orantılı bir yarışa girmemiz gerekir. Tasavvufun kavramlarına söylersek, tüketirken bir lokma, bir hırkayla iktifa etmesini bilmek, Yunus gibi yaşamak, Yunus gibi tüketmek, varlığa sevinmemek, yokluğa yerinmemek, ama üretirken Sinan gibi bin Süleymaniye, bin Selimiye inşa etmesini bilmek, bin köprü, bin çarşı, bin çeşme inşa etmesini bilmek ya ve bunu, veren bunu, el olmak.
Bunu nasıl sığdırmış Mimar Sinan? Mimar Sinan ömrü uzun değil öyle ya.
O kadar ömrü uzun değil, uzun ama, değil ama müthiş nasıl sığdırmış müthiş bir
tabii.
Güç, müthiş bir...
Güzel bir tespit. Rahmetli evet. Sezai abinin bu tespiti.
Evet.
Yani işte bir Sinan gibi üretmek. Evet. Üretken olmak.
Yunus gibi bir lokma bir hırkayla ya. Yetinmek ama Sinan gibi bin lokma bin hırka
evet.
Üretmenin peşine düşmek. O zaman hiç kimse açgözlülükte yarışmaz. Herkes isteklerinin peşinden değil, ihtiyaçlarının peşinden koşar.
Ama bir de şu var abi, yine bu sizden öğrendiğimiz bir şey bu. Eğer bir insan ihtiyaçlarını frenleyebiliyorsa ondan zengin kimse yok.
Eyvallah.
Frenleyemiyorsa ondan da fakir kimse yok.
Kimse,
evet. Şimdi bir gariban bakıyorsun evine bir ekmek götüremediği için ihtiyaç içinde. Ama öbürü 4. fabrikayı kuramadığı için adam ihtiyaç içinde.
Evet.
Belki bunun ihtiyacı, yani 4. fabrikayı kuramadığının ihtiyacı belki öbüründen kat kat daha fazla.
Doğru.
Huzursuzluğu da daha fazla esasında.
Evet.
O yüzden ben burada hep aklıma şu geliyor. Hazreti Mevlana Mesnevisinde buyuruyor ki Allah insanları tüketimde eşit yaratmış, üretimde değil.
Evet.
Her insanın günlük kalori ihtiyacı 2500 kalori.
Evet.
Diyor ki Mevlana, insan kral da olsa, hamal da olsa günlük 2500 kaloriye ihtiyacı var.
İhtiyacı var, evet.
Ama ben kralım arkadaş ya, ben 10.000 kaloriyle besleneceğim deseniz, 25 yaşında şeker hastalığı yakanıza yapışıyor, ondan sonra çavdar ekmeğine talim ediyorsunuz şimdi, evet. Düşünün. Hatta diyor ki Hazreti Pir, ya Marmara Denizi sizin olsa içeceğiniz su ne kadar?
Evet.
Ama bütün Marmara'yı yutsanız doymayacak bir insanda obezite var.
Evet.
İşte bu bugün Avrupalılarda gördüğümüz bu. Dünyanın bütün kaynaklarını sanki kendilerine tahsis edilmiş gibi
büyük bir açgözlülük
kendilerine içinde yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama öbür taraftan bir damla petrol için binlerce Müslümanın kanını akıtmaktan zevk alıyorlar.
Evet.
Öyle
evet.
Bir garabet var. Ama orada gerçekten eğer biz çok üreten, az tüketen insanı yetiştirsek.
Evet. Yani veren el olmak. Yani
herkesin esasında
tüketen geliri, el değil,
geliri,
üreten el.
Geliri giderinden fazla olur.
Evet.
Bu sefer biz esas artan geliri nereye harcayalım meselesi ortaya çıkıyor. O zaman zaten vakıf medeniyeti ortaya çıkmış.
Evet.
Evladını düşünmüyorsun Allah. Hatta diyor ki orada veliler, insana Allah kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş. Bunun iki manası var diyor. Bir, insanlar vücudu kadar düşünüp ağzı kadar konuşmaları gerektiği için.
Eyvallah.
Bin defa düşünüp bir defa söyle. Bir de insanlar vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için. Herkes
eyvallah.
Vücudu kadar üretse ve ağzı kadar tüketse herkes geliri giderinden fazla bir adam
olmaz,
olur.
Olmaz. Kimse de herkes yoksulluk zengin olur. Çekmez.
Artan geliri o zaman biz nereye harcayalım meselesi çıkıyor. Vakıf medeniyeti böyle ortaya çıkmış.
Evet.
O
İlk
yüzden,
vakıf Hazreti Peygamber kurmuş.
Tabii,
evet.
Tabii böyle çıkmış. O yüzden sizin ifade buyurduğunuz o şey var ya, gerçekten İslam medeniyeti israf medeniyeti değildir.
Tasarruf medeniyetidir.
Tasarruf medeniyeti.
Veren el medeniyetidir.
Ya, veren el medeniyetidir, evet.
İki günü birbirinden farklı kılma
tabii,
medeniyetidir.
Ya.
İyilikte yarışma, evet. Güzellikte yarışma, evet. Doğrulukta yarışma medeniyetidir. İnsanlar iyilikte, güzellikte, üretimde yarışmazlarsa hayatın hiçbir alanında gelişme olmaz. Bunun için herhalde yarının insanının elinde, bir elinde Mesnevi, bir elinde mukaddime olacak. Sizin üniversitenin
evet.
Olduğu gibi. Geçen yüzyıla bir elinde Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği, bir elinde Karl Marx'ın kapital olanlar damgasını vurdular ve dünyayı bu hale getirdiler. Ya. Ateş topuna dönüştürdüler. Yarın dünyasını kuracaklarının bir elinde mesnevi olacak, bir elinde mukaddeme olacak.
Evet.
Mesnevi iç dünyayı inşa etmenin yol evet. haritasını verecek. Mukaddeme de dış dünyayı güzelleştirmenin, dış dünyayı yaşanır kılmanın yol haritasını verecek.
Evet, evet. Tabii burada ben şunu da görüyorum mesela. Hiçbir sosyal güvencenin olmadığı, sosyal güvenlik kurumunun olmadığı günlerde.
Evet.
En büyük sosyal güvence bizim komşuluktu.
Eyvallah.
En büyük sosyal
komşu,
güvence
komşuya
bizim
mirasçı olacak
ümmetçilik
diye.
Anlayışımızdı bizim.
Evet.
Güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını, güneşin battığı yerdeki bir Müslüman can evinde duymazsa bizden değildir buyuruyor Peygamberimiz.
Evet.
Öbür taraftan yine Şems-i Tebrizi Hazreti Mevlana'ya diyor ki, eğer dünyada bir tek soğuktan titreyen insan varsa senin ısınmaya hakkın yoktur.
Eyvallah.
İnsan varsa,
eyvallah.
Müslüman demiyor ya, bir insan varsa.
İnsan varsa.
Hatta biraz daha ileri gitsen belki de bir canlı varsa.
Bir canlı, bir hayvan.
Canlı varsa, hayvan
kedi,
varsa.
Bir köpek.
Öylesine doğrusu. Bir merhamet medeniyeti, şefkat yorganı gibi.
Evet.
Böyle bir medeniyet. O bakımdan hiçbir sosyal güvencenin olmadığı yerde Cenab-ı Hak komşuyu komşuya zimmetlemiş.
Evet, evet.
Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çocukluğumda bizim bir komşumuz iki öküzü bir gece vefat etti, öldü.
Evet.
Yani iplerini kırmışlar, arpayı yemişler, su içmişler ve ölmüş. Tam da Ekim ayı ki tarlaya tapanı ekecekler yani vatandaş. Benim dedem o zaman topladı bizi mahalleli. Bak cumartesi günü oldu bu hadise.
Evet.
Ben İmam Hatip 4'teydim. Salı günü mahalleli gittiler, iki tane öküz aldılar ve komşuya verdiler.
Eyvallah.
İşte,
dayanışma bu.
İşte sosyal güvence
dayanışma,
budur.
Dayanışma, yardımlaşma.
Öbür taraftan yine
paylaşma.
Bir komşumuzun evi yandıydı aynı şekilde. Hemen gene dedem topladı konu evet. komşuyu ve oradan 15 gün içinde adamın evini sıfırdan yeni yaptılar. Eşyalarını sıfırladılar. Buyur
eyvallah.
Kardeşim anahtarını geç evine otur dediler.
İmece kültürü,
i̇şte
imece
bu,
ekonomisi.
İşte dayanışma. Yani sevinçleri paylaşıldıkça düğünler de böyle kuruluyordu.
Tabii ki.
Yeni yuvalar dayanışmayla evet. kuruluyor ve sıkıntıları da paylaşarak küçültüyordu. İşte orucun bu anlamdaki yeri ve önemi.
Çok önemli gerçekten.
Evet.
Oruç sofraları paylaşmayı öğretiyor. Arkadaşlıkları, dostlukları paylaşmayı öğretiyor. Yardımlaşmayı öğretiyor. Dayanışmayı öğretiyor. Bizim yöneticiler derler, mühendisler, üretimciler, paylaşmayan paylaşılır derler. İnsanlar paylaşmasını bilmezlerse, yardımlaşmasını bilmezlerse, paylaşmasını bilenler, yardımlaşmasını bilenler onların kaynaklarını paylaşırlar. İşte bugün Orta Doğu'da, Asya ülkelerinde, Afrika ülkelerinde gördüğümüz gibi. Onun için dediğiniz gibi komşuluk sadece iki ev arasında değil, iki
Tabii.
şehir arasında, iki ülke arasında da
Tabii.
gözetilmelidir. Artık yeni bir dünya var. Bu dijitalleşme, bu iletişimdeki, ulaşımdaki gelişmeler dünyayı büyük bir köye dönüştürdü, büyük bir şehre
dönüştürdü. Avucumuzun
içinde
bir köye dönüştürdü.
Evet.
Ya,
artık dünya avucumuzun
tabii
içinde.
Tabii yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani.
Evet. O yüzden sorumluluklar da katlanarak artıyor.
Evet.
Yani Dicle kenarında bir insan ölüyorsa, bir hayvan ölüyorsa gerçekten bütün yönetimler sorumludur. İşte bugünkü savaşlarda Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şekilde vurgulanır. Suçsuz bir insanı öldüren bütün bir insanlığı,
insanlığı
öldürür.
Öldürmüş gibidir. Evet.
Suçsuz bir insanı koruyan da bütün insanlığı korumuş gibi olur der. Sezai Karakoç'un Diriliş Dergisi'nin sloganı bu ayetti. Bir insanı öldüren bütün insanlığı
ya,
öldürür.
Evet.
Bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltir. Gerçekten İslam'ın özüne baktığımız zaman bu yardımlaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın ne kadar önemli olduğu, sürekli vurgulandığı görülür. Ayrıca iş hayatında da böyle işte Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hatice ile yaptığı ortaklık bir mudaraba ortaklığı. Bir tarafın parası var, sermayesi var, kervanları var, bir tarafın bilgisi var. Güvenirliği
enerjisi var, emeği
enerjisi var,
evet.
emeği var. İkisi bir araya geliyor ve müthiş bir enerji doğuyor, müthiş bir üretim gücü doğuyor.
Tabii.
Bugün de
Evet.
Müslümanların bu yardımlaşmaya, Amen. Bu dayanışmaya ihtiyacı var.
Dünden daha çok bugün ihtiyaçları
evet,
var.
Evet, evet.
Hazreti Mevlana yine burada, demin siz buyurdunuz ya, Müslümanın evet. bir elinde mukaddime, bir elinde mesnevi olması lazım. Diyor ki, birileri diyor siz alt alta dizerseniz kimseye bir faydası olmaz.
Evet.
Bir iki olur, iki üç olur, üç dört olur ama eğer diyor gücünüz yetiyorsa gelin birileri yan yana dizmeyi öğretin.
Eyvallah.
Öğrenin. İki tane bir yan yana geldi mi iki yapmış.
Doğru.
11 yapar. Üç tane bir, 111 yapar. Dört tane bir, 1111 yapar. İşte
Eyvallah.
Biz de insanlarımızı bir ümmet şuuru içerisinde, aynı anneden doğan kardeşler anlı, kardeşlik
bak.
Anlayışı içerisinde yan yana getirdiğimiz zaman bizim bileğimizi bükecek hiçbir güç karşımıza çıkamaz.
Eyvallah, eyvallah.
O yüzden, evet.
Gerçekten yani Mevlana çok önemli, Mesnevi çok önemli. Yahya Kemal'e sormuşlar, üstad demişler, biz Viyana'ya nasıl gittik? Yahya Kemal de demiş, biz Viyana'ya Mesnevi okuyarak gittik.
Yeah.
Yani gerçekten bizim atalarımız gittikleri coğrafyalarda insanların gönüllerini kazanmışlar.
Amen.
Coğrafyaların kazanma peşinde koşmamışlar, gönülleri kazanma peşinde koşmuşlar. İşte Budapeşte'ye gittiğiniz zaman Gül Baba'yı görürsün, Budapeşte'nin en hakim tepesindedir. Mostar'a gittiğiniz zaman orada Sarı Saltın Türbesi'ni görürsünüz. Balkanlar'da, Kafkaslar'da nereye giderseniz gidin bizim...
Budapeşte de bizim şehitliğimiz var orada.
Şehitliğimiz abi, var, evet.
Şahane bir şehitliğimiz
200
var.
200 seneye yakın ya. Orada Osmanlı yönetimi olmuş.
Tabii, tabii. O yüzden abi dilerseniz sohbetimizin birinci bölümünü burada sözünüzü...
Tamam.
Balla keserek noktalayalım.
Eyvallah.
Sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim.
Eyvallah.
Erkam Radyomuzun çok değerli izleyicileri ve Erkam Televizyonumuzun izleyicileri Ersin Nazif Gürdoğan hocamızla sohbetimizin birinci bölümünü burada istemesek de noktalıyoruz. Ama kulağınız, gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, Ersin Nazif Gürdoğan hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz.
Eyvallah.
Muhterem hocam, esasında tabii siz gene sohbetin birinci bölümünde bir verenel ekonomisinden bahsettiniz, verenel medeniyetinden.
Evet.
Gerçekten... Bizim İslam dini, Müslümanlık
evet.
vermeyi öğütüyor. Almayı değil.
Evet.
O yüzden yani bu konuda da bir de insan hayatında verimlilik.
Evet.
Bu da öyle. Mesela oruç hayatın içinde bir ibadet. Siz oruçlusunuz ama hiçbir işinizden geri kalmıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ve dolayısıyla sanki iş hayatını ve günlük hayatımızı ibadete çeviren bir anlayış var Ramazan'da.
Evet.
Ama namazda deseniz mesela dışarıdan gören birine namazda değilmiş intibaını veren bir hareket amelli kesirdir. Namazı
evet.
bozar.
Doğru.
Ama oruçta böyle bir şey yok.
Oruç evet.
Şimdi buradan harekette esasında Allah'ı görür gibi Efendimizin yani her ne kadar siz ya da biz Allah'ı görmüyorsak da onun bizi her an gördüğüne inanarak yaşamak diye tarif buyurduğu ihsan anlayışının hayata adapte edilmesi.
Evet.
Ve ben bundan diyorum ki esas hayatta verimlilik, insanda verimlilik ve enerjimizde verimlilik. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Evet, yani gerçekten şunu ısrarla tekrar vurgulamak gerekir. Seküler medeniyet, Batı medeniyeti tek dünyalı bir medeniyet. Varsa da yoksa da dünya diyen bir medeniyet, varsa da yoksa da ekonomi diyen bir medeniyet, varsa da yoksa da kazanç diyen bir medeniyet. Ekonomi için her şey yapılır. Kazanç
her şey mübah.
Her şey mübahtır diyen bir medeniyet. Oysa İslam medeniyeti iki dünya medeniyetidir. Hiçbir zaman ya dünya ya ahiret demez. Her zaman hem dünya hem ahiret der. Bu bağlamda oruç, Ramazan ayı çok güzel bir örnek. Hem oruç tutarak ibadet etmek, hem çalışarak veren el olarak ibadet etmek. Veren el olanlar her zaman alan ellerden daha güçlüdürler, daha üstündürler, daha etkilidirler. Onun için İslam dünyası, Seyit Cenk Nasır Türkiye'ye geldiği zaman, ya şu İslam dünyasının hali ne kadar perişan, hazine sandığının üzerinde oturuyorlar, petrol denizinin üzerinde yüzüyorlar ama el açıyorlar. demişti. Gerçekten İslam dünyası bu kadar doğal zenginlikleri olmasına rağmen yoksulluktan bir türlü kurtulamıyor. İşte burada oruç mantığıyla bakmak, israfın haram olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak, yalınlık son yıllarda işletme yönetiminde çok vurgulanır hale geldi. Başarılı olmak istiyorsanız yalın üretim, yalın tüketim, yalın yönetime ağırlık vermek gerekir. Yönetim de kesinlikle orkestra gibi olmak gerekir. Ordu gibi örgütlenen, ordu gibi yapılanan kurumlar, kuruluşlar, devletler başarılı olamazlar. Onlar israfı önlemede, yardımlaşmada, dayanışmada başarılı olamazlar. İsrafı önlemede, yardımlaşmada bir orkestra gibi olmak gerekir.
Bir beden gibi olması
bir
gerekir.
Beden
tabii
gibi olmak
Peygamber
gerekir.
Efendimiz, evet. Müslümanlar bir bedenin organları gibidir. Organın birisinde bir
sıkıntı olursa,
hastalık olursa bütün beden hastalanır. Dişiniz ağrısa hayatınız allak bullak oluyor.
Evet.
Dolayısıyla Müslümanlar tabii paylaşımcı ve dayanışmacı olmak
konumundalar.
Evet.
Farabi de erdemli devlette devleti bir bedene benzetir. Sizin de vurguladığınız gibi bedende bir sıkıntı olursa, bir organda bir sıkıntı olursa bütün bedene yansır. O yüzden erdemli devlette, erdemli yönetimde insanlar ürettiklerinden daha fazlasını tüketmemeliler. Bizim teknik üniversitede bir gelenek vardı. Derlerdi ki ilk derslerde, sizler mühendisler oluyorsunuz. Mühendislik demek aldığından daha fazlasını vermek demektir. Siz toplumdan iki alır, bir verirseniz yarım insansınız demektir. Toplumu yoksullaştırıyorsunuz demektir. Toplumdan bir alır, topluma bir veriyorsanız sıradan bir insansınız demektir. Ama toplumdan bir alıp 10 verirseniz, 20 verirseniz, 30 verirseniz, 100 verirseniz siz 10 insan, 20 insan, 100 insansınız demektir derlerdi. Gerçekten sadece mühendisler değil, herkes bir kere üretmediğini tüketmemeli. Bugünkü sorunların kaynağında üretmeden tüketenler var. Üretmeden tüketenler dünyayı kan gölüne dönüştürüyorlar.
Burada işte demin söyledik ya biz, Evliyaullah diyor ki Allah insana ufacık bir ağız,
evet,
kocaman bir beden veriyor. Bunun iki manası var diyor. Bir, vücudun kadar düşünüp ağzın kadar konuşacaksın.
Evet.
Bin defa düşünüp bir defa söyleyeceksin. Düşünmeden ağzından çıkan laf seni toplum içinde rezil edebilir, rüsvay edebilir. Söz ola kese başı, söz ola kestire savaşı, söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz.
Eyvallah.
Ama bir ikincisi de buna, o da insanlar vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketmesi gerektiği için.
Evet.
Her insan vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketirse herkes geliri giderinden fazla olur.
Doğru.
Dolayısıyla işte burada verenel olmanın yolu bana göre buradan geçiyor.
Evet, evet. Yani üretme gücün var, tüketmen sınırlı.
Evet.
Ağzından lokma, geçecek lokmanın bir sınırı var. Ama bedenin üretme gücü her zaman daha çok, tüketilenden evet, daha çok tüketme gücü var. O yüzden insanlar sürekli, hani Mevlana onu güzel anlatır, ya dünya ya ahiret değil, hem dünya hem ahiret demesini bilmesi lazım, ya tüketim ya üretim değil, hem üretim hem tüketim demesini bilmesi lazım. Mevlana onu çok güzel anlatıyor Mesnevi'de. İnsan diyor uykudaki bir göz gibi olmalı, hem duran hem gören hem görmeyen, hem tüketen hem üreten, ama tüketirken ürettiğinden daha fazlasını tüketmeyi kesinlikle heveslenmeyen, her zaman ihtiyacından daha fazlasını üretmeye çalışan insan olmak zorunda. İnsan at üzerindeki süvari gibi olmalı, hem duran hem yürüyen. İnsan kitaptaki söz gibi olmalı, hem susan hem konuşan. Kitap okuyana konuşur, okumayana susar.
Evet, doğru.
O yüzden evet, gerçekten yeni dünya ya paradigmasıyla ya yaklaşımıyla düşünenlerin dünyası değil, hem yaklaşımıyla düşünenlerin dünyası. Ya dünya ya ahiret, ya Yunus ya Sinan ya Akşemseddin ya Fatih değil, hem Akşemseddin olmasını bilenlerin hem de Fatih olmasını bilenlerin dünyası. O zaman dünya savaşların olmadığı, kanların dökülmediği, gözyaşının dökülmediği bir dünya olur. Herkesin gerçek ihtiyaçları karşılanır. Kimse açlık çekmez, kimse yoksulluk çekmez, kimse eğitimsizlik çekmez. Herkes temel ihtiyaçlarını karşılar bir hale gelir.
Şimdi bunları siz söylerken yine Hazreti Mevlana'dan.
Mevlana müthiş bir hazine yani. 750 seneden beri tartışılıyor. Tartışılmaya devam edecek.
Ama bırakın, bu da hala daha dipdiri yaşıyor.
Yaşıyor bugün
ve insanları irşad ediyor hala daha. Biz evet. Kendi nefsimizi irşad edememişiz. O hala da bütün dünyaya irşad hizmeti sunuyor.
Sadece
gelin şu şeydeki Şeb-i Aruz törenlerinde bile her sene en az 50-100 kişi ihtida ediyor.
Eyvallah.
Şimdi bu kadar etkili bir zat. Ama onun peki niye bu kadar kalıcı olmuş Mevlana diye de ben düşündüm de çok.
Evet.
Mevlana bütün mesajlarını insan merkezli vermiş. İnsan evet. Odaklı. Müslüman odaklı değil.
Evet.
Ne olursan ol. İster kafir, ister mecusi, ister deist, ister ateist, ister Müslüman.
Gel.
Ama Mevlana'nın gösterdiği çözümler insanın içindeki o ukdeyi çözen, düğümü çözen çözümler. Her evet. İnsan onun mesajlarında kendini buluyor.
Evet.
Böyle bir şey söyleyeyim. Velimel hafe mekame rabbihi cennet. Allah'tan gerçek anlamda korkanlar Allah iki cennet vaat ediyor.
Evet.
Ben bu ayet-i kerimeyi okuyunca dedim ki kendi kendime ya cennet bir tane. Nereden çıktı bu evet. İki cennet? Bütün tefsirlere baktım. Böyle evet. Benim yüreğimi soğutan bir yorum bulamadım ama nihayet Hazreti Pir'de diyor ki Hazreti Pir diyor ki bir defa cennet iki tanedir. Birisi dünyadaki cennet. İkisi ahiretteki cennet.
Eyvallah.
Ahiretteki cennet lütfu ilahi ya nasip olur ya nasip olmaz ama buradaki dünyadaki cennet kesbidir diyor. Biz onu elde edebiliriz kendi gayretimizle. Eğer dünya ahiretin tarlasıysa Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Burada ne ekersen öbür tarafta onu biçersin.
O biçilecek.
Eğer ahiretteki cennete yüzün olmasını istiyorsan şu dünya tarlasında izin olsun bak burada ek bu cennete.
Eyvallah. Eyvallah.
Burada buğday ekip öbür tarafta arpa biçmek muhal diyor.
Doğru.
O yüzden oradaki iki cennetten birincisi dünyadaki cennet. Eğer diyor bir Müslüman Allah'ın kitabı peygamberin kavli üzere bu iki format üzerine yaşayan bir Müslüman olursa bir adam olursa.
Eyvallah.
Önce bu adamın kafasının içi cennet gibi olur. Kalbinin içi cennet gibi olur.
Çevresi
böyle
cennet.
Adamın kendisiyle barışık bir adam evi cennet gibi olur. İş yeri cennet gibi olur.
Şehirleri cennet
esas,
gibi olur.
Esas şehirleri cennet gibi. Esas işte birinci cennet budur diyor.
Eyvallah.
Eğer dünyada sen Allah için diyor buğday verirsen Allah sana öbür dünyada ekmek verir diyor. Sen doğru. Bu dünyada ekmek verirsen Allah ahirette sana helva verir. Eğer eyvallah. Bu dünyada helva verirsen Allah sana ahirette badem ezmesi ikram eder.
Eyvallah.
Yok eğer bu dünyada sen can verirsen Allah onun karşılığı sana Firdevs-i Ala'da köşk verir.
Eyvallah.
İşte bu dünya ve ahiret dengesi
dengesini
var ya.
Dengesini iyi korumak.
Ne kadar güzel bir şey.
Evet.
Hani tarlada izi olmayanın harmanda yüzü
olmaz.
Olmaz.
Sezai Karakoç'un Yitik Cenneti çok güzeldir bu bağlamda. Onu çok güzel anlatır. Mevlana'nın vurguladığını. Gerçekten yani atalarımızın yitirdiği cennete dönmek istiyorsak
ya.
Bu dünyayı bir yitik cennete ya. Dönüştürmek zorundayız.
Evet. Evet.
Bu dünyada yitirilen cenneti bulamazsak ötedeki dünyadaki cennete ulaşmamız mümkün olmaz. Onun için Mevlana hani bu bağlamda da çok güzel insanlara formüller veriyor, yollar açıyor, yöntemler öneriyor. Eski satanların zamanı geçti, biz yeniler satıyoruz. Bugün pazar bizimdir diyor.
Ya.
Gerçekten yeni olmasını bilen, evet. Sürekli yenilen, biyologlar derler yılanlar deri değiştirmezlerse yaşayamazlar. İnsanlar da sürekli kendilerini yenilemezlerse, işlerini yenilemezlerse, evlerini
ya da hele bugün.
Yani, hele bugün, evet.
Yani iletişim teknolojisinin avucumuza sığdırdığı bir dünyada
var.
Bu gelişmeleri takip etmeyen bir adam
evet.
Geri kaldığı an biter.
Doğru.
Hatta ben diyorum ki ya şimdi bu tıp teknolojisi o kadar çok ilerliyor ki. Şimdi eskiden adam işte böbrek taşı ameliyatı olacak. Adamı bir defa alıyorlardı hastaneye. Bir hafta orada hazırlıyorlar. Ondan sonra ameliyat olduktan sonra bir hafta hastanede yatırıyorlar. 15-20 günde yatak istirahati veriyorlar. Halbuki ya. Şimdi laparoskopik cerrahi.
Yani
gidiyorsun sabah alıyorlar. Ertesi gün işine gidiyorsun.
Doğru.
Şimdi siz ameliyat olacak olsanız hangisini tercih edersiniz?
Evet.
En büyük profesör bile olsa adam,
evet,
tıp profesörü, kendi kulvarındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmezse 3 ay sonra
kalır.
3 ay sonra o kulvarın dışına düşer.
Doğru.
O yüzden çok önemli bir şey.
Evet. Yeni olmak, işte Yunus da evet, diyor ya. O da biz her gün yeniden doğarız. Ya. Bizden kim usanız?
Evet ya.
Her gün yeni olmak bu. Hayatın temposuna, ritmine ayak uydurmak, zamanın temposuna, ritmine ayak uydurmak, zamandaki gelişmeleri yakından izlemek, akıntının dışında değil, akıntıyı yönlendiren insanlar olmak. Onun için de gerçekten hani dünya avuçlarımızın içinde, cebimizde. Bunun için de sizin o İhsan Cibril hadisinde vurgulandığı gibi hani bugünler hep tartışılıyor. İşte bu teknoloji şirketleri herkese çip takacaklar, herkesi takip edecekler diye yorumlar yapıyorlar, gelişmeleri değerlendiriyorlar. Bizim arkadaşlar da geçen bir programda sordular ya ne diyorsunuz hocam diye. Ben dedim ya biz zaten iki çiple doğuyoruz.
Tabii ya.
Niye korkuyorsunuz siz? Yani tabii, sağınızda iyiliklerinizi, solunuzda kötülüklerinizi kaydeden melekler var. Siz Allah'ı görmüyorsunuz ama Allah sizi abi, görüyor. Abi, İnsan bu.
Meleklerden önce biz Allah'tan
evet,
içimize üflenen bir ruhu menfuh var. Kutsal eyvallah, bir nefes taşıyoruz biz. Esas çip o ya.
Öyle.
Ruhumuz gittiği zaman ne elimiz ne tutabilir, bakır, ne gözümüz görebilir, ne kulağımız duyabilir.
Eyvallah.
Esas çips orada.
Doğru.
Allah her yaptığımızı işte içimizdekiyle görüyor, duyuyor, biliyor ve takip ediyor.
Evet.
Hatta yine Hazreti Mevlana diyor ki bak yarın diyor kıyamet günü Allah ağzımıza mühür çekecek. Bütün organlarımız konuşacak.
Eyvallah.
O yüzden insan diyor esas o organlarından utanmalı diyor. Gözü gördüğünü söyleyecek, eli tuttuğunu söyleyecek, kulak duyduğunu söyleyecek. Madem biz hangi organımız olmadan günah işleyebiliriz? Bütün evet, organlarımız tek tek şahit olacak. O zaman biz önce Allah'tan önce ve kullarından önce kendimizden utanalım.
Eyvallah.
Yani organlarımızdan utanalım. Esas çip takılı bizde zaten.
Tabii ki, tabii ki.
Hatta diyor ki ruh duyar mı? Ruh görür mü? Ruh koşar mı? Ruh kucaklar mı diyor Hazreti Pir Mesnevi'de.
Evet.
Tabii diyor görür, koşar, kucaklar. Peki delilin ne? İşte babanız, anneniz.
Eyvallah.
Sizi bir ömür kucaklamış. Bütün şefkat ve merhamet nazarıyla sizi beslemiş, büyütmüş. Ne çekmiş, ne çileler çekmiş sizi büyütmek için ama ölmüş. Evin salonunda yatak odasında duruyor. Ne görüyor? Gözler solmuş. Kulaklar duymuyor, eller yana düşmüş. Ha o zaman anlıyorsunuz ki ruh gidince vücut bütün kabiliyetlerini evet, kaybediyor. Buradan anlıyorsunuz ki ruhun koşması, görmesi, duyması tezahürleriyle bellidir ve apaçık ayandır diyor.
Eyvallah.
Hazreti
eyvallah.
Mevlana.
Evet, Yunus da onu ne diyor? Ölürse tenler ölür, canlar ölmez.
Tabii ya. Ölen ya, hayvan imiş, aşıklar ölmez.
Eyvallah, ya, eyvallah.
Onun için.
Hani Yahya Kemal'in güzel bir şeyi var, bir İspanya'da geçmiş galiba. Türkiye'nin nüfusu kaç diye sormuşlar, o da o günün nüfusu 15 milyon, o 30-35 falan gibi bir rakam söylemiş.
Ya İspanya mı, Portekiz mi? Portekiz mi, İspanya mı?
Olabilir.
Portekiz
tam büyükelçisi. Portekiz'de.
Lisbon'da söylüyor bunu.
Evet.
15 milyonken Türkiye'nin nüfusu.
Evet.
O da 200 milyon diyor. Diyor ki ya sen bu hesabı nasıl
nerede
yaptın?
Yaptın?
Vallahi ben onu bunu bilmem arkadaş diyor. Biz Türkler ölülerimizle beraber yaşarız.
Evet.
Biz geçmişimizle beraber yaşarız.
Eyvallah.
Geçmişinden güç alan bir medeniyet geleceğe güvenle yükselir ve gider.
Evet.
Yani bir ağacın kökleri ne kadar derinlerdeyse esas yapraklar da o kadar yücelerdedir.
Yücelerdedir.
Allah rahmet eylesin. O evet, öyle söylüyor şey.
O yüzden yani dünyayı bir farklı gözle bakmak, Mevlana'nın gözüyle bakmak, Yunus'un gözüyle bakmak, bu sınırsız tüketim peşinde koşmamak, işte bugünkü ekonominin dünyaya ettiği en büyük kötülük, büyüme sonsuzdur, ihtiyaçlar sınırsızdır anlayışıdır. Oysa sınırlı bir dünyada yaşıyoruz.
Tabii.
Sınırlı bir dünyada sınırsız
tabii,
büyüme olmaz. Onun için biyologlar derler ki büyüme sınırsız olsaydı insanların başı göğe değerdi.
Ya.
Ağaçların dalları göğe değerdi derler. Bugünlerde de ekonomide dünyada en çok tartışılan konulardan biri doğrusal büyümeye karşı döngüsel doğal büyüme, ağacın büyümesi gibi, çocuğun büyümesi gibi büyüme gerekir deniliyor. Ve bu konuda da çok ciddi araştırmalar var. İşte bizim kültürümüz zaten İslam medeniyeti bu bağlamda ta baştan bunun ilkelerini ortaya koymuş. İşte hacca gidenler bilirler, harem yasakları vardır. Harem bölgesinde hayvanlar avlanmaz. Ağaçlar kesilmez,
tırnağınız kesilmez, saçınızı yolamazsınız,
evet,
koku süremezsiniz.
Eyvallah.
Bunların hepsinin cezası var.
Cezası
İhramlıyken.
Var. Eyvallah.
Zaten ihram demek ne demek kardeşim?
Eyvallah.
İhramdan önce yapılması helal olan pek çok bir şey, ben kendime yasakladım, haram kıldım demektir.
O yüzden işte bizim Muhammed Hamidullah Hoca Erzurum'da asistanlık yıllarımızda orada doktora seminerleri yapmıştı. O derdi ki bizim şehirlerimizin temelinde harem anlayışı vardır. Bizim şehirlerimizde harem bölgesinde olduğu gibi hayvanlar avlanmaz, kan dökülmez, ağaçlar kesilmez derdi.
İşte bizim eza verilmez.
O yüzden bizimkiler, Osmanlılar bunu Üsküdar'a kadar harem alanını genişletmişler.
Ya.
Harem'in adı oradan geliyor.
Tabii ya.
Üsküdar Kabe toprağı sayılmış. Kabe toprağında kan ve dökülmez.
Anadolu toprağına abdestsiz ayak basmak edepsizlik telakki edilmiş.
Eyvallah. Haç yolculukları Üsküdar'dan başlıyor.
Sürre alayı ya.
Sürre alayları Üsküdar'dan gidiyor. Sultan Üsküdar'dan uğurluyor Sürre alaylarını, haç yolcularını.
Ayrılık Çeşmesi'nde ayrılıyorlar işte.
Ayrılık Çeşmesi'nde de.
Yani Topkapı Sarayı'ndan padişah geliyor. Sabah namazından sonra saray kayığıyla. Üsküdar'da haremde buluşuyorlar. Oradan yürüyorlar beraber. Ayrılık Çeşmesi şimdi Marmaray'ın istasyonu.
Evet.
Ayrılık Çeşmesi'nde sultan bu tarafa dönüyor.
Evet.
Sürre alayı da 600 kişilik bir ekip. Onlar Bağdat Caddesi üzerinden hacca gidiyorlar.
Eyvallah. Ve bütün bir dünyayı şimdi Kabe toprağına dönüştürmek gerekir. Yoksa bu çevre sorunlarının üstesinden gelmek mümkün değil. Küresel ısınmanın üstesinden gelmek mümkün değil. Bu iklim değişikliklerinin üstesinden gelmek mümkün değil. İşte depremler bugün, geçen sene Güneydoğu'da depremin yıl dönümü, gerçekten Türkiye'de, bütün dünyada büyük depremler oluyor, büyük kayıplar oluyor, büyük sel baskınları var. Dolayısıyla bütün bu doğal afetlerin temelinde açgözlülük var, sınırsız büyüme tutkusu var, ihtiyaçlar sonsuzdur deme anlayışı var, büyüme sınırsız deme anlayışı var. Bunun üstesinden sadece herhalde inanan insanlar gelir. İnanan insanlar için dünya bir ara duraktır, iki kapılı bir handır. Bir kapısından girilir, bir kapısından çıkılır.
Allah razı olsun.
Evet.
Abi istemeyerek sözünüzü balla kesiyoruz.
Eyvallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli dinleyicileri ve izleyicileri, Ersin Nazif Gürdoğan hocamızla bu güzel sohbeti burada maalesef noktalamak zorundayız. Bir başka İftar Sevinci programında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.